Peygamber Efendimizin zatı, onun peygamberliğinin en büyük delillerinden. Geçmiş zaman onun peygamberliğinin bir başka delili. Yaşadığı zaman meydana getirdiği inkılaplarla yine onun peygamberliğini ispat ediyor. Bir de müstakbel, gelecek sayfası da onun peygamberliğini gösteriyor. Bu bölümde işin bu kısmı değerlendirilecek. Dördüncü meslek, sayfayı müstakbelden lasiyema meseleyi şeriattır. Yani gelecekle ilgili ve özellikle de peygamberin ortaya koymuş olduğu din, insanlık aleminde bunun etkileri. Dört nükteyi nazar-ı dikkatten dur etmemelisin. Dört nükteye dikkat çekecek. Bunları gözden uzak tutmamalısın. Birincisi, bir şahıs dört veya beş fende meleke sahibi ve mütehassıs olmaz. Meğer harika ola. Yani bir fende bile derinlemesine uzman olmak kolay bir şey değil. 4-5 tane fende uzman olmak elbette çok çok zor. İkincisi, meseleyi vahide iki mütekellimden sudur eder. Birisi mebde ve müntehası, siyak ve sibaka mülayemetini ve ehavatıyla, kardeşleriyle nispetini ve mevzi-i münasipte, uygun yerde istimalini, yani mümbit bir zeminde sarfını nazara aldığı için o fende olan maharetine ve melekesine ve ilmine delalet ettiği halde. Öteki mütekellim şu noktaları ihmal ettiği için satiyetine ve taklidiyetine delalet eder. Halbuki kelam yine o kelamdır. Söz aynı söz ama birinin ilmini gösteriyor, diğerinin cehaletini. Eğer aklın bunu hissetmezse ruhun hisseder. Yani mesela bir kelamın başlangıcını ve sonunu, öncesiyle sonrasıyla alakasını, siyak sibak uygunluğunu, kardeşleriyle olan nispetini nazara almak ve uygun yerde kullanmak, bunlar yapılırsa gayet kaliteli oluyor ve bu uygun bir zemine tohumu bırakmak gibi oluyor. Ama bir başkası ise aynı tohumu diyelim ki iklimin hiç müsait olmadığı bir yere ekiyor. Muz ülkemizde Alanya taraflarında yetişiyor. Oranın iklimi buna müsait. Bunu Erzurum'un soğuk iklimine eken birisi bu işi bilmediğini göstermiş olur. Burada bir de siyak sibaktan söz edildi. Siyak sibak sözün evveline güzel bir netice, sonrasına iyi bir başlangıç olması olarak da ifade edilir. Sözün bağlamı ve daha çok siyak sözün gelişi, sevk edilişi, sibak ise sözün baş tarafıyla olan bağlantısı, sözün evvelinden, öncesinden gelen mana gibi anlamları ifade ediyor. Bu konuda gerçekten bir kimse siyak sibak bunu iyi kullanırsa söz ustası olduğu anlaşılır. Yoksa rastgele ifade ettiğinde onun satiyeti ve cahilliği ortaya konulmuş olur. Üçüncüsü, ikinci mukaddimede geçtiği gibi 2 asır evvel harika sayılan keşif bu zamana kadar mestur kalsaydı tekemmülü mebadi cihetiyle bir çocuk da keşfedebildiğini nazara al. Bu daha evvel ikinci mukaddemede anlatılmıştı. Mesela Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetti. Bu o günün teknolojisiyle çok harika bir şey. Çünkü altyapı buna müsait değil. Ama günümüze kalmış olsaydı herhangi bir gemici pusulayla okyanusu aşar Amerika'yı bulabilirdi. Demek ki herhangi bir keşif kendi içinde bulunduğu şartlar içinde değerlendirilmeli. Yoksa o zamana gidemezsek tam da sağlıklı bir değerlendirme yapamayız. 13 asır geri git. Yani bu eserin yazıldığı tarih itibariyle 13 asır oluyor. Günümüzde 14 asır. O zamanların tesiratından kendini tecrit et. Dehşetengiz olan Cizretül Arap'ta otur. Dikkatle temaşa et. Görürsün ki ümmi tecrübe görmemiş, zaman ve zemin yardım etmemiş tek bir adam. Yani Peygamberimiz 14 asır evveline hayalen gidiyoruz. Çok zor bir ortam, bedevi vahşi bir ortam. ve Peygamberimiz tek başıyla çıkıyor. Yalnız zekaya değil, belki gayet kesir tecrübün mahsulü olan, pek çok tecrübelerin sonucu olan fünunun kavaniniyle öyle bir nizam ve adaleti tesis ediyor ki, istidad-ı beşerin kameti, netaici efkarı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü ederek ebede teveccüh eder. Yani bu ince bir nokta. Peygamberin getirmiş olduğu din genişlemeye müsait. İçtihat yoluyla. Yani ne gibi? Mesela sarhoşluk veren şey haramdır. Genel bir hüküm dinde. Günümüzde yeni yeni sarhoşluk veren maddeler bulunuyor. O zaman bunların da haram olduğunu rahatlıkla anlamış oluyoruz. Yani zaman ne kadar ileriye doğru gitse, şartlar ne kadar değişse, dinin temel ölçüleri bütün zamanlara dar gelmeyecek şekilde. Kelam-ı ezeliden geldiğini ilan etmekle beraber, yani bu bir insan sözü olamaz. İnsanın sözü bütün zamanlara hükmedemez. Ama Allah'ın kelamı bütün zamanlara hükmeder. İki alemin saadetini temin eder. Yani peygamberin getirdiği esaslar insanları dünyada da mutlu ediyor, ahirette de onları cennete ehil hale getirmiş olacak. İnsaf edersen bu ise yalnız o zamanın insanların değil, belki nevi beşerin tavkı haricinde göreceksin. Yani insan böyle bir şeyi kendi aklıyla yapamaz. Meğer evham-ı seyyiye, kötü vehimler, senin şu tarafa müteveccih olan fıtratının tarfını çürütmüş ola. Bu anlatılan kısımda Peygamberimizin şeriatinin asırlara yansımasını görüyoruz. Ve Bediüzzaman ikinci mukaddemeye atıfta bulundu. İkinci mukaddemede geçmişte teorik olan bir şey, gelecekte herkesin bildiği bir şey haline gelebilir. Bu mana anlatılmıştı. Ve Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla Peygamber Efendimiz evrensel esaslar getiriyor. Bediüzzaman bunu şöyle ifade eder. Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. Bunu mesela Cumhuriyet tarihi itibariyle ele alacak olsak, işte Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ettik. 100 yılda nice şeyler değişti. Anayasa maddeleri değişti, kanun maddeleri değişti. Ve bu zaruridir. Şartlara göre değişimler olacak. Ama Allah'ın gönderdiği din fıtrata hitap ediyor. Ne gibi? Diyelim yalan söylemek kötü. Peygamber döneminde kötüydü, yasak kılındı. Günümüzde iyi değil. Günümüzde de kötü. Hırsızlık o zaman kötüydü, günümüzde de kötü. İnsanın şehevi duyguları var. Bunlar zapturapt altına alınmazsa bir takım tecavüzat meydana gelir. O zaman da insan fıtratı öyleydi. Bu zaman da böyle. Bu açıdan baktığımızda Allah'ın dini bütün zamanlara hitap ediyor. Dördüncüsü, 10. mukaddimede geçtiği gibi hem de ikinci noktayı itirazın cevabında da geleceği gibi şudur ki, cumhurun istidad-ı efkarı derecesinde şeriatın irşat etmesidir. Şöyle ki, yani geniş halk kitlelerinin kabiliyeti, seviyesi derecesine göre Allah'ın gönderdiği din insanları irşat ediyor. Şöyle ki, cumhurun amiliği için hakaik-i mücerredeyi me'lufları vasıta olmaksızın ademi telakkileri sebebiyle müteşabihat ve teşbihat ve istiarat ile tasvir etmesidir. Cumhur geniş halk kitleleri, geniş halk kitleleri avamdır. Bediüzzaman oran itibariyle bunu %80 olarak da ifade eder. Nevi Beşer'in %80'i ehli tahkik değildir der. Ve geniş halk kitleleri soyut gerçekleri doğrudan anlayamazlar. Ancak bir takım teşbihlerle, istiarelerle ve benzetmelerle bir derece anlayabilirler. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetleriyle, bir takım teşbihlerle, istiarelerle çok derin hakikatleri insanlara anlatmış. Hem de fünun ekvanda cumhurun hissi zahir sebebiyle hilaf-ı vakiyi zaruri telakki etmekle beraber mebadi basamakları ademi inikat ve tekemmülünden mağlataların vartalarına düşmemek için şeriat öyle mesailde ibham etti ve mutlak bıraktı. Lakin hakikati imadan hali bırakmadı. Fünun-ı ekvan, kainatla ilgili fenler. Kainatla ilgili fenler, Kur'an-ı Kerim bir fen kitabı, coğrafya kitabı, astronomi kitabı değil. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bu fenlerle ilgili bazı ifadeler, avam tarafından belki zahirine göre değerlendirildi. Ama bunda da bir sıkıntı yok. Ne gibi? Mesela ve şemsi tecri, güneş akıp gider. Görünüşte güneşin dünyanın etrafında bir dönmesi var. Önceleri böyle anlamış olabilirler. Ama günümüzde biz güneşin dünya etrafında değil de dünyanın güneş etrafında döndüğünü bilmekteyiz. Her ne kadar görmesek de ilmen böyle olduğunu tespit etmiş durumdayız. Ve yine şunu da tespit etmiş durumdayız ki güneşin de bir hareketi var. Güneş evimizdeki lamba gibi sabit durmuyor. Güneş hem kendi etrafında dönüyor hem de spiral bir şekilde gezegenleriyle beraber belli bir tarafa doğru gidiyor. Böyle olunca Veşşemsü Tecri ayeti 14 asır evvelki insanlara da manasını anlatıyor. Günümüzdeki ilim ehline de doğru olan manasını anlatıyor. Vehim ve tembih, Resul-i Ekrem'in her bir fiil ve her bir halinde sıdk lemean eder. Hani az gelişmişlik bir bütündür, parçalanamaz derler. Az gelişmişlik her tarafa yansır. Herhalde çok gelişmişlik de böyle. Peygamber sıra dışı insan, en mükemmel insan. Böyle olunca oturması, yatması, konuşması, icraatları, aile hayatındaki durumları, ordu komutanı olduğunda yaptıkları, devlet başkanı olarak yaptıkları gibi her birisi harika ve her birisi bizim için model durumunda. Ama her fiili ve her hali harika olmak lazım değildir. Bazıları bu noktada peygamberin bir insan olduğunu adeta unutuyor. Her yaptığının mucize olması gerektiğini zannediyor. Bu yanlış. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle bildiriyor. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ey peygamber de ki ben de sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye ama bana vahiy geliyor. O sınırda durmak lazım ve peygamberin beşer yönünü göz ardı etmemek gerekiyor. Zira izhar-ı harika tasdik-i müddea içindir. Yani harikalar izhar etmek iddiasının tasdiki içindir. Hacet olmadığı veya münasip olmadığı vakitte cereyan-ı umumiye mütabaat ile kavanin adetullah'a destedad-ı teslim oluyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam her hali mucize değil, ihtiyaç olmadığı durumlarda veya münasip olmadığı vakitte o da sıcaktan soğuktan aynen etkilenmekte, aç kalmaktan etkilenmekte, Uhtar gibi bir harpte yaralanmakta. Bu da onun beşeri yönüyle alakalı. Hem de öyle olmak gerektir. Ey birader, şu tembih birinci mukaddimesinin taifesindendir. Nisyanın hatasıyla yolunu şaşırmakla yerini kaybedip şuraya girmiştir. İyice şu nükteleri tut, işte neticeye giriyoruz. Burada mucizelerin yeri, yani onu da netleştirmek lazım. Mucize, peygamberliğin ispatı için. Yani birisi ben peygamberim dediğinde nereden bileceğiz? Müseylime gibi bu işin yalancıları da çıkabiliyor. Hatta günümüzde de ben peygamberim diyenler çıkabiliyor. Bunların mucize olduğunun bir ispatı lazım. Ve burada mucize en büyük bir unsur. Yani Allah-u Teala tabiattaki bazı kanunlarını peygamber için devre dışı bırakıyor. Ateş yakar ama diyelim Hazreti İbrahim'i yakmıyor. Bu gibi durumlara mucize deniliyor. Müşrikler peygamberimizin bir insan olmasını anlamakta zorlanıyorlar ve diyorlar ki Ebe'atallahu beşeran rasule, Allah Resul olarak bir insanı mı gönderdi? Buradaki istifham istifhamı inkarı. Yani böyle olmamalıydı. Peygamber gelecekse insan değil, melek olmalıydı gibi bir kabulleri var. Ayetin devamı doğrudan bu soruya bir cevap niteliğinde. De ki, yeryüzünde yerleşmiş kimseler olarak gezip dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. İnsanlara insanlardan peygamber, meleklere de meleklerden peygamber gönderilmesi uygun. Neden? Çünkü mesela insanlara bir melek peygamber olarak gönderildi. Yemiyor, içmiyor, savaş olduğunda kendisine ok, mızrak etki etmiyor. Böyle birisi insanlara örnek olamaz. Yiyecek ki insanlar nasıl yenildiğini görsün. Çarşı pazar dolaşacak ki çarşı pazarın adabını öğretsin. Daha diğer beşeri vaziyetleri de yaşayacak ki bu şekilde onlara örnek olabilsin. Ama müşrikler demişler ki, مَا لِهَذَا الرَّسُولُ Bu nasıl peygamber ki? يَأْكُلُ الطَّعَامُ Yemek yiyor. وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاكُ Çarşı pazarda dolaşıyor. Peygamber dediğin öyle olmalı. Ta ki insanlara bu şekilde örnek olabilsin ve onları yönlendirebilsin. Bak ey birader, fünun ve ulumun zübde-i hakikiyesi, berahin akliye üzerine müesses olan Diyanet ve Şeriat-ı İslamiye öyle fünunları tazammun etmiştir. Yani İslam dini akli bürhanlar üzere kurulu, akıl kabul edecek esaslarla dopdolu. Ez cümle fenni tehzibi ruh ve riyazetül kalp ve terbiyetül vicdan ve tedbirül ceset ve tedbirül menzil ve siyaset-i medeniye ve nizam-ı alem ve fenni hukuk vesaire. Lüzum görülen yerlerde tafsil ve lüzum olmayan veya ezhanın veya zamanın müstahit ve müsait olmadığı yerlerde birer fezleke ile kavaid-i esasiyeyi vaz ederek tenmiye ve tefriğini ukulün meşveret ve istinbatına havale etmiştir. Yani insanın ruhunu geliştirmek, kalbin daha sağlıklı olması, vicdanın terbiyesi, bedenin tedbiri, ev işlerinin tanzimi, hatta işte aleme bir nizam vermek gibi durumlar, bütün bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hükümler bulunmakta. İhtiyaç olan yerlerde tafsil var. Genelde külli kaideler, esas kaideler zikredilmiş ki bu fünunun mecmuuna değil belki ekalline 13 asır terakkiden sonra en medeni yerlerde en harika zeka ile mevsuf olanlar takat-ı beşerin haricinde bahusuz o zamanda olduğunu tasdikten vicdan-ı munsıfane seni men edemiyor. Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in hadisleri insaflı bir şekilde incelense gerçekten bütün zamanlara dar gelmeyecek hükümlerin buralarda yer olduğu görülecektir. Ve İslamiyet'te bu şekilde külli hükümler var. Bu külli hükümlerle yeni yeni meselelere çözüm üretilmiş oluyor. İşte fazl odur ki ada ona şehadet eden. Yani fazilet odur ki düşmanlar da onu kabul eden. Yeni dünyanın, Amerika'nın en meşhur filozofu olan Carlyle, Almanya'nın meşhur bir hakiminden ve ricali siyasiyesinden Bismarck'tan naklen diyor ki, o tetkikatından sonra kendi kendine sual ederek demiş, İslamiyet böyle olursa acaba medeniyet-i hazıra hakaiki İslamiye'nin dairesinde yaşayabilir mi? Kendi kendisine evet ile cevap veriyor. Yani İslamiyet günümüze uyar mı? Bismarck evet uyar diyor. Şimdiki muhakkikler o daire içinde yaşamaktadırlar. Evvelki filozof dahi diyor ki, Bismarck diyor ki, hakaiki İslamiye çıktıkları zaman ateşi cevval gibi hatabın parçalarına benzeyen sair efkar ve edyanı bel etti, yuttu. Yani İslamiyet'in hakikatleri çıktığında böyle bir ateş misal diğer dinlerin odun parçası hükmündeki fikirlerini yuttu. Hem de hakkı vardır. Zira başkalarının safsatiyatından bir şey çıkmaz. İlahir böyle söylemiş. Evet, 13 asırdan beri O kadar dehşetli müsademata, çatışmalara, çarpışmalara karşı hakaikini muhafaza etmiştir. Belki bu müsademe, keşmekeş, hakikati İslamiye'nin omuzu üstünden turab-ı hafayı, yani gizlilik toprağını terkik ve tahfif ediyor, inceltiyor ve hafifleştiriyor. Neam, evet, vücut ve hali alem buna şahittir. Makale-i Ula'daki mukaddimatı nazara almak gerektir. Ve gerek Bismarck, gerekse Carlyle gibi düşünen insanlar ve İslamiyet'in bütün zamanlara hitap ettiğini ve insanlığın kurtuluş reçetesi olduğunu kabul etmişler.